Sayfa 92. Yazı masamın zili. Gezilerimden konutuma döndüğümde ilk işim yazı odamı yoklamak olurdu. Kapımı örter, yalnız kalmayı yeğlerdim. Odamın yaşantımın tüm ayrıntılarını içeren bir niteliği vardı. Sevincim, üzüntüm, tüm gizlerim orada saklıydı. Beni yaşatan umut, ışık, renk bir güç kaynağıydı orası. Kitaplığımı açtığımda bana esenlikler dileyen, bölük bölük askerleri andırırdı kitaplarım. Onlara gözlerimle değil, yüreğimle, ellerimle sevgilerimi sunardım. Okşardım onları. Bir eşitsizliğe yol açmamak için parmaklarımı gezdirirdim üzerlerinde ayrı ayrı. Bu küçük denetleme iskemle, sedir, pencere, perde üzerinde de yapılır. Sonra yazı masamın üzerindeki kitap, dergi, dosyayı, kalemliği yerli yerine koyardım. Düzenli bir yaşantı sürebilmek için bir koşuldu bu. Eskişehir dönüşümde yine öyle oldu. Bir kaçamak yapıp yazı odama koştum. İç açan bir gül kokusu ile karşılaştım. Geleceğimi bilen eşim, hoşlandığımı düşünerek bir ince davranışta bulunmuştu. Her yer pırıl pırıl tertemizdi. Özen gösterildiği belliydi. İçtenlikle sağ ol dedim eşime. İmgelemde kırmızı olarak canlandırdığım vazodaki gülleri ellerimle okşayıp sevdim, doyasıya kokladım. Koltuğuma oturduğumda yol yorgunluğundan bir belirti kalmamıştı üzerimde. Bir süre oturmak gereğini duydum. Masanın içine doğru geçen sol dizim elektrik ziline rastladı. Yeğenlikten bastırdım düğmeye ama zil çalmıyordu. Parmaklarımla dokundumsa da çalışmadığını anladım. Zil bozuktu. Oysa zilin benim için çok önemi vardı. Bir gereksinim duyduğumda çocuklarımı sesli olarak çağırma hoşuma gitmiyordu. Oysaki zil sesini değişik niteliklerle değerlendirerek istediğimi yanıma çağırmış oluyordum. Örneğin bir uzun bir kısa çalınca eşim, iki uzun çalınca büyük oğlum, bir kısa çalınca küçük oğlum geliyordu yanıma. Belki de bilinçaltına yerleşmiş bir yönetmeliğin doygunluğunu duyuyordum bu işlemle. Bundan ötürü biraz canım sıkılmıştı. Yarın ilk işim zili onartmak olacaktı. Aradan iki saat geçmesine karşın masamın zilini bir türlü onartamamıştım. Bir arkadaşa uğramış, ''Hay hay kardeşim, hiç tasalanma, en kısa zamanda yaparım. Yalnız şu günlerde işim çok.'' demişti. Bir öteki kalfasını göndermiş, o da iki saatlik bir çabadan sonra ancak kapının zilini çaldırabilmişti. Çünkü kapının ziliyle masanın zili tek aygıttan yararlanarak çalışıyordu. Böylece günler geçmiş, ben zil çalmaktan, gizli yönetmenlik oyunumu sürdürmekten yoksun kalmıştım. Ağustos'un sıcak günlerinden biriydi. Öyle uykusuna uzanıyordum ki, ''Görmezlerden iki konuğun var.'' dediler. Yazı odama geçerek, ''Buyursunlar.'' dedim. ''Neredesin ağabey?'' diyen kalın sesi tanımıştım. Denizlili Ali İzin sesiydi bu. Odaya geldiğimde el sıkışıp kucaklaştık. 14 yıl oluyordu görüşmeyeli. Boyuna değil ama enine vermiş, toz toparlak bir adam olmuştu. Tombul tombul yanaklarıyla ileriye çıkık göbeğine fiskeler vurarak şakalaştım. Başındaki saçlar oldukça seyrelmişti. Yaşam koşullarının etkisi kuşkusuz onda da görülmüştü. Onu sedire oturtarak ikinci konuğuma seslendim. ''Şimdi siz buyurun bakalım.'' dedim. O ince sesiyle, ''İşte geldim ağabey, ben Cihan Bulut.'' dedi. Sevincim bir kat daha artmıştı. ''Sen,'' diyebilmiştim yalnızca. Bu gelişiyle Cihan sözünün eri olduğunu kanıtlıyordu. El sıkışıp öpüştük. Bir oğul sevgisi duyuyordum ona. Sanki benden bir parçaydı. Dostluğumuzun kökeni 12 yıl öncesine dayanıyordu. Bu sevginin nedeninde gerçek payı çok büyüktü. Duygularımın, düşüncelerimin etkisinden kurtularak konuklarıma sağlıkları, işleri konusunda sorular sordum. Ali İz bağlama çalıyordu. Onunla yıllar öncesi düzenlediğimiz bir müzik kolunda birlikte çalışmıştık. Yeni delikanlıydı o yıllarda. Şimdi Cihan Bulut'la il çevresinde kısa bir gezi düzenlemişlerdi. Bağlaması, ses büyütme örgütü yanında bulunuyordu Ali'nin. Yaz döneminde ekmek parası çıkaracaklardı birlikte. Ali'nin bulunduğu sedire oturmuş, dalgın dalgın söylediği türküleri dinliyordum. Çoktandır yakından bağlama dinlememiştim. Gençliğin verdiği tedirginlikle ayağa kalkan Cihan'ın odadaki eşyaları tanımak istediğini sezdim. ''Hiç çekinme Cihan, odanın içinde kırılacak, çekinecek bir şey yok. Hemen sağında üç katlı bölmeli bir kitaplık bulunuyor. Kapaklarını ayrı ayrı açıp yoklayabilirsin. Yanı başında yazı masası ve koltuk var. Duvarlarda resimler, raflarda gerekli kitaplar, dergiler bulunuyor dedim. Yılların oluşturduğu sanat gelişimini dile getirdiği kanısına varan Aliiz, bağlamasını susturup usulca duvara dayamıştı. Kendisine sağ ol diyerek gelişen, ustalaşan mızrabını övgü dolu sözlerle eleştirdim. Kitaplığı enine boyuna inceleyen Cihan Bulut, tansımasını birkaç kez güzel, güzel sözcüğünü söyleyerek belirtmişti. Yazı masasının çevresinde dolanarak ürkek bir devinimle koltuğa oturmuştu. Bacakları uzun olduğundan sol dizi elektrik ziline değmişti. Sevinerek ilgilendi. Oldum olası elektrikle çalışan her şeyi seviyordu. Bir iki kez düğmeye bastı ama bir şey duymamıştı. Ağabey buradaki elektrik düğmesi midir diye sordu. Evet Cihan ama iki aydır çalışmıyor. Bir ustasını bulup onartamadım. İzninizle ben onarabilir miyim? Bir sakatlık yapmazsan sakıncası yok. Masanın ziliyle kapının zili tek aygıta bağlı. Önemi yok. Yalnız kablonun nereden gelip nereye uzandığını bileyim. Bu güzel öneri karşısında küçük oğlumu çağırtarak, "Bak Ertan oğlum, bu zil tellerinin nereden nereye gittiğini bu ağabeye göstereceksin. İşi bitinceye kadar onun yardımcısısın." dedim. Çocuklar gülerek hemen işe başladılar. Cihan'ın ileri bir usu, üstün bir yeteneği olduğunu biliyordum. Başaramasalar bile bir deney uğruna zamanlarını değerlendirmiş olacaklardı. Ali ile yaptığım söyleşiyi geçmiş yılların ötesine dek götürdük. Yollarda kalan izleri görmeye, sesleri duymaya çalıştık. Oysa biraz önce o, üç çocuğu ile karısından, geçimden söz ediyordu. Konuşmalar arasında Cihan'a sesleniyor, "Bir sakatlık oluşmasın, iyice yoruldun Cihan," diyordum. O ise sorumu güven verici bir sesle yanıtlıyor, "Hiç kaygınız olmasın ağabey, bu konudaki bilgime güvenebilirsiniz." Aradan bir saate yakın bir zaman ya geçti ya geçmedi ki hem kapının hem de masanın zili çalmaya başladı. Dış kapıdan küçük oğlum, "Cihan ağabey tamam mı, tamam mı?" diye sesleniyordu. Coşkulanmıştım bir an, gözlerim yaşarmıştı. Sonunda görmez bir genç onarmıştı masamın zilini. Bu olgu benim için büyük önem taşıyordu. İki aydır onarılamayan zil örgütü değildi konu. Beni gerçekten sevindiren, yıllar önce elimle attığım tohumdan yetişen, fidandan kopardığım meyveydi. Ayağa kalkarak tüm içtenliğimle Cihan'ı kutladım. Yaşa var ol diyerek yanaklarından öptüm. Gerçekte bu, her ortaokulu bitiren öğrencinin elde etmesi gereken bir beceriydi. Ne var ki liseyi bitiren öğrenciler arasında bile böyle bir beceriyi elde eden az kişi bulunuyordu. Söyleşimi bir süre daha sürdürdüm konuklarımla. Cihan Bulut'un yaşantısını ayrıntılarına dek öğrendim. Sevincim kara bir bulut olup çıkıp gitmişti gözümün önünden. Biraz sonra yaşam çabalarını sürdürmek ereğiyle izin istediler. Eli kolu bağlı olarak baka kaldım arkalarından. Yaşam koşulları usa gelmeyen olayların, olguların etkisiyle kişiyi bambaşka bir yaşantının içine atıveriyor. Cihan Bulut'un yaşam öyküsünü dinledikten sonra anılarım beni yıllar öncesine götürdü. 1955 yılının hangi ayındaydı bilmiyorum. Bartın okullarında İzmir Görmezlere Yardım Derneği adına konuşmalar yaparak yardım topluyordum. Çevrede iki görmez çocuk olduğunu öğrenince içtenlikle ilgilendim. Ertesi sabah kaldığım emniyet oteline 7'şer yaşlarında iki çocuk getirdiler. Bunlar Cihan Bulut'la Hüdayi Aksu'ydu. Küçük yavruları sevdim, okşadım. Us güçlerini anlamak ereğiyle konuşturdum. Her ikisi de okuyabilecek nitelikteydiler. Babalarından adreslerini alarak Ankara Körler Okulu yönetmeni Mithat Enç'e bildirdim. Okula giriş eylemleri kolaylıkla yapılmıştı o yıl. Yıllar birbirini kovalayarak gelip geçti. Uzaktan uzağa iyi salıklarını alıyordum çocukların. Bir gün geldi ki ortaokulu bitirdiklerini öğrendim. Birinin eğitim ve öğretimini sürdüreceğini, ötekininse Türk müziği üzerinde çalışacağını duydum. Bu arada müzikle uğraşan gencin, bulunduğum ilçeden bir düğün dolayısıyla gelip geçmesi buruk bir sevinç uyandırmıştı yüreğimde. Ankara Körler Okulu'nu birincilikle bitiren Cihan Bulut için yeni bir çığır açılmıştı. Bir arkadaşı ile birlikte İstanbul Robert Koleji'nin hazırlık dönemine alınmış, başarı sağladığı için ertesi yıl lise 1'e başlatılmıştı. Burslu, parasız sürdürüyordu öğrenimini. Olumlu bir konuydu bu Cihan Bulut için. Usuna, verimli çalışmalarına, üstün yeteneğine borçluydu. Onun bu başarılı yaşantısını onurla izliyordum. Ne var ki görüşmek, konuşmak olanağını bir türlü elde edememiştik. Geçen yıl İstanbul'da bulunuyordum. İzmir Görmezlere Yardım Derneği'nin şubesini açan bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. Dernek ve arkadaşın konutu Kadıköy çevresinde bulunuyordu. Bir sıkıntı görmeksizin kolaylıkla bulduk konutu. Kıvanç verici bir konukseverlik gösterdiler. Bir süre sonra kapının zili çaldı. Cihan Bulut'la bir hukuk öğrencisi geliyor dediler. Oradakilere adımın söylenmemesini diledim. Cihan Bulut'la bir yabancı gibi el sıkışarak yan yana oturduk. Coşkumuzu gizlemeye çalışarak, bilmiyormuş gibi davranıp ona değişik sorular soruyordum. Sözü ana konuya değindirmek zamanı gelmişti. Körler okuluna ne zaman nasıl yazılabildiniz Cihan Bey? Komşu ilçemiz olan Çaycuma'da bir ağabeyimiz var. Onun aracılığı ile oldu. Sanırım 7 yaşlarındaydım. Bu olguyu şöyle böyle anımsıyorum. Adımı söylemek gereğini bile duymamıştı Cihan. Belki de bilmiyordu. Peki sizin bu karanlık evrenden kurtulmanıza yol açan kişiyle hiç görüştünüz mü? Ne yazık ki hayır. Ama sizden bir sağ ol beklemez mi dersiniz? Kuşkusuz ki bekler. Bu konudaki görevimi yapmadığım için şu anda içtenlikle söylüyorum, çok üzgünüm. Sanırım şimdiye dek bekliyordur, bekleyecektir de. Konuşmalarıyla, devinimleriyle gerçek bir kişiliği, bir erdemi olduğunu kanıtlayan genci iyiden iyiye duygulandırmıştım. Coşkusunu gizlemeyen bir sesle, ''Size söz veriyorum ağabey, ilk işim ona bir mektupla sağ ol demek, sonra da en kısa zamanda görmeye gitmek olacaktır.'' dedi. Kendi kendine söylenir gibi dudakları arasından fısıltı durumunda, ''Bartın, Çaycuma arası 2 adımlık bir yer.'' tümcesi döküldü. Oradakiler suskunluk içinde bizi dinliyorlar, kaygıyla sonucu bekliyorlardı. Demir tavında dövüldüğü gibi ben de dostluk kaynağını tam kıvamına getirmiştim. Daha çok dayanamayıp tatlı, sevecen bir sesle, ''Hiç yorulma Cihan, işte aradığın adam yanı başında duruyor.'' Ayrımına varmaksızın her ikimiz de ayağa kalkıp içtenlikle sarılarak öpüştük. Yaşamın en tatlı, en özgün, en duyarlı bir süresini yaşamıştım o saniyelerde. Birbirini göremeyen gözlerin birinde sevinç ışıltısı, ötekinde ise onur yaşı belirmişti. Anılarımın etkisi altında kalmıştım oldukça. Mutluluğu zedeleyen gerçeklerin karşısında bir karabasan çöküyordu insanın üzerine. Birçoğu geleceklerini kendi elleriyle karartır, bindikleri dalı kesen kişiler gibi. Düşmeden gerçeği sezen azdır bu evrende. Bir yıl sonra beni görmeye gelen Cihan Bulut'un anlattıklarından bu izlenimler oluştu usumda. Üzgün, çekingen sesiyle konuyu şöyle açıklıyordu Cihan. Gereksiz bir onura kapılarak kendi kendime kötülük ettim. Geleceğimi bir yıkımla karşı karşıya bıraktım. Ne yazık ki son pişmanlık ele geçmiyormuş. Robert Koleji'nin 1. sınıfında derslerime son gücümle çalışıyordum. Notlarım umduğumdan da güzeldi. Öğretmenler içtenlikle ilgileniyorlardı. Ders notlarım görmez arkadaşlarımdan verimliydi. Yıl sonunda ikimizden birini İngilizceyi öğrenmek amacıyla bir süre için Amerika'ya göndereceklerdi. Sonunda arkadaşımın gönderileceğini öğrendim. Oysa ki benim notlarım ondan daha yüksekti. Bu durumda gezi benim hakkımdı. Bir sorun durumuna soktum kendimi. Kendi kendime neden, neden diyordum. Uygun bir saatte okul yönetmenine dek çıkarak konuyu açıkladım. Yönetmen gülerek, ''Oğlum bu yıl arkadaşın, gelecek yılda sen gidersin. Konuyu büyütmeye değmez.'' demişti. İnadımı bir türlü yenemiyordum. Konu arkadaşlar arasında da yayılmış, benim için bir onur sorunu olmuştu. Sınıf arkadaşlarımdan birkaçı, ''Bu konuda diren, gezi önce senin hakkındır.'' diyorlardı. Böylece konu dallanıp budaklandı. Sonunda belgelerimin yönetmenden Bartın Lisesi'ne gönderilmesini istedim. Nedenli öğütlerde bulundularsa da dinlemedim. Tükürdüğümü yalayamazdım gayrı. İş işten geçmiş, inadımın kurbanı olmuştum. Bartın'a geldiğimde gerçek tüm açıklığı ile sert bir tokat gibi yüzüme çarptı. Lisenin yöneticileri beni bir öğrenci olarak onaylayamadılar. Oysa lise 2'ye geçmiştim. Yasalarımıza göre ancak il merkezindeki lise bitirme sınavlarına girebileceğimi söylediler. Gerçekten de öyle oldu. Ancak yıldan yıla lise bitirme sınavlarına girebileceğim belgelerimle birlikte gerekli işlemi Zonguldak Lisesi yöneticilerine yaptırdım. Şimdi sınavlara hazırlanıyorum. Bu arada İl Öğretmen Okulu'nun bitirme sınavlarına da girmek istedimse de onaylamadılar. Bakanlıktan gelen duyurulara göre yeterli yetkileri yokmuş. Daha doğrusu yurdumuzda yeterince görmez okulu bulunmadığından görmez öğretmene bir gereksinim duyulmuyormuş. Acıklı öyküsünü böyle sonuçlandırmıştı Cihan Bulut. Anlatırken her sözcüğü zehirli bir ok gibi yüreğime saplanmıştı. O değil, ben ya da oğlum karşı karşıya kalmıştı sanki bu yıkımla. Bir hiç, gereksiz bir inat, incir çekirdeğini doldurmayan bir neden yüzünden kendi kendine geleceğini baltalamış, yoluna setler çekmişti. Erinç içinde yaşamaktan, topluma daha yararlı bir kişi olmaktan yoksun bırakmıştı kendini. Üstün bir us, göze çarpan bir yetenek, kendi kendisini uçuruma bırakmıştı. Dur diyen olmamıştı toplumdan bu davranışına. Kolundan tutup, senin yolun işte bu yoldur diyen bulunmamıştı ona. Bu durumda aç mı kalacak dersiniz Cihan Bulut? Hayır, onun ekmeğini taştan çıkaracağına inanıyorum. Şu anda yöremize gelişlerinin gerçek nedeni bir ekmek kavgası içindi. Ne var ki gereken ilgiyi yeterince göremeyecek, yaşamla yerli yersiz durmadan savaşacaktı. Örneğin ben bile bir öncülük yapıp sinema ya da bahçe yöneticileriyle görüşmekten kaçındım. Biliyorum ki olumlu bir yanıt vermeyecekler. Bu durumda bu savaş alanında onları yalnız bırakmak en doğal bir tutumdur diye düşündüm. Ertesi günü Cihan Bulut'la Ali İzi tinsel güçlerini arttıracak sözler söyleyerek uğurladım. Elimden ne gelebilirdi başka? Yazı odamdaki masamın ziline her çalışımda Cihan Bulut'un imgesi belirmeye başladı gözlerimde. Sanırım bu daha sonraları da böyle olacaktır. Şimdiden diyorum ki, ey gidi Cihan Bulut, başında oluşacak kara bulutları ak bulutlara dönüştürmesini bil gayrı. Büyük Taş. Açık güneşli bir gündü. Okul yönetmeni geniş bahçeye çıktığında derin bir soluk aldı. Orta boylu şişmanca, esmer bir adamdı yönetmen. Canı sıkılmıştı telefon konuşmasından. Her kişi kendi çocuğuna öncelik tanınmasını istiyordu. Bir okuldan ayrımı ne olabilirdi buranın? Başarı sağlayabilmeleri için görmezler üzerinde titizlikle durmaları gerekiyordu. 18 yaşından 30 yaşına dek erkek, kız, bütün gençler alınıyor, yaşam karşısında direnecek, bir iş yapabilecek duruma getiriliyorlardı. Değişik yönlerden elde ettikleri beceri onları yaşam uğraşında başarıya ulaştırıyordu. Alın teriyle ekmeklerini yemenin tadına varıyorlardı. Çalışma ereğinin inceliklerine girmek, onun tadını tatmak belki ilk günlerde zor oluyordu. Ama sonraları bu alışkanlık onları mutlu edecek, gerçeklerle karşılaşmanın zorluklarını, ilginç yönlerini öğrenmiş olacaklardı. Değişik iş dallarında yaşam için gerekli işlemlerde olumlu başarılar gösteriyorlardı görmez çocuklar. Gerçekte bunlara çocuk demek doğru değildi. Hepsi ergenlik çağını geçirmiş birer gençtiler. Yaşam kurallarına uymakta o denli istekliydiler ki, sağlam bir insanın yapabileceği birçok şeyleri onlara öğretmek olağandı. Yalnız başına yaşayan bir insanın neler yapması, neler öğrenmesi gerekiyorsa tümünü bu görmez gençlere öğretmeye çalışıyorlardı. Sabahleyin yataktan kalkan bir genç, yatağını derleyip toparlamak, odasını düzeltmek, silip süpürmek gibi görevlerini kolayca yapabiliyordu. Kahvaltısını hazırlayabileceği gibi öğle ya da akşam yemeği için neler hazırlaması gerektiğini öğreniyorlardı. Bunların yanında bulaşık çamaşır yıkamak, ütü yapmak, ilik sökük dikmek de öğretiliyor, iğnenin gözüne iplik sokmak onlara bir oyun niteliği kazandırıyordu. Her şeyden öte öğrenim ve deneylerle kişiliklerini buluyorlardı. Bir uğraş sağlanarak alın teriyle yaşama kazanmanın onuru içine bırakılıyorlardı. Kendi kendine yaşam gücü elde eden, devinimli, etken bir duruma getiriliyordu genç. Gözün önemi sıfıra indiriliyor, gözsüz de bir yaşam kazanılacağı kanıtlanıyordu. Daha önceleri konut içindekini söz etmezsek, iki adım ileriye atamayan görmez bir insan, elindeki ak bastonu ile gideceği yere kolaylıkla ulaşabiliyordu. Böylece çok çeşitli yönlerde gelişen, başarı sağlayan bu gözlerinden yoksun gençleri uğraşlarına göre iş yerlerine yerleştirmek de kolay oluyordu. İşin en onur verici yönü ise işe alınan gençlerin başarı sağlamalarıydı. Tüm yorgunluklarını onların bu başarıları tezden gideriyordu. Sabahleyin bir iş yerinden edilen telefon onu olduğundan çok mutlu etmişti. Bisiklet işinde çalışan Özer'in onarım işinde başarı sağladığını, öteki işçilerden daha güzel yaptığını söylüyordu işveren. Bunun gibi santralde, tekelde, paketleme işlerinde çalışan gençler için de özdeş övücü sözler söyleniyordu. Ovmanlık eylemindeki sonuçlarda dokunma duygularının duyarlılığı yönünden üstünlük kazanıyordu. Görmez ilk, ortaokullarında 8 yıllık bir öğrenim yapan genç, yaşam karşısında bocalıyor, iş bulması zor oluyordu. Bu eğitsel yönlerin eksik bir yöntemleri vardı kuşkusuz. Gözlerini yitirmiş çocuğa sağlanan beceri, uğraş, yaşam karşısında yetersiz kalıyordu. İş yeri öğrenimi iyi, bilgiyi yeterli bulmuyordu. İşte 3 aylık rehabilitasyon kursunun önemi de buradaydı. Körler derneklerinde bile bu yaşamı ilgilendiren hiçbir konuya değinilmiyordu. Görmez kafasındaki, elindeki kendi uğraşısı ile elde ettiği sanattan, beceriden ileriye gidemiyordu. Ne bir işlikleri vardı ne de bir öğrenim kursları. Üstelik müzik konusunda bile bilen bilmeyene öğretmek gereğini duymuyordu. Tüzüklerinde bu gibi konular yazılmıyordu. Yazılsa da uygulamak gereğini duymuyorlardı. Geçen dönem kurs öğrencilerinden biri, 7 yıl müzik kolunda çalıştım. Bir darbuka çalmaktan başka bir şey öğrenemedim. Bu nedenle yaşantının tiksinti veren, iğrenç yönlerini de ne yazık ki görmez arkadaşlarımdan öğrendim. Önemsememekle birlikte acı birer anı olarak kaldılar. Oysa 15 günde burada çok şeyler öğrendim. Şimdi kendime güveniyorum. Yapabileceğim işlerde başarı kazanabileceğime inanıyorum demişti. Buralarda yöneticiler olsun, üyeler olsun, erekleri para kazanmak oluyor. Eylemleri topluma iş yapar görünmekten ileriye gitmiyordu. Böylece halkın iyi niyetleri sömürülüyor, duygusal yönlerle zaman yitimine yol açılıyordu. Bir yıllık yönetmendi. Neler geçmiyordu usundan? 20 dönümlük toprak üzerine kurulmuş olan yapılarını yeterli bulmuyordu. 25'e yakın genci kurs eğitiminden geçirebiliyorlardı ancak. Bu süre biraz daha uzatılabileceği gibi öğrencilerin sayısı da artırılabilirdi. İşte bunun için yeni bir yapının yapılması gerekiyordu. Ama para neredeydi? Nasıl bir olanak sağlanabilirdi? Devletin, halkın yardımlarıyla bu denli oluşabilmişlerdi ancak. Ne var ki yeterli değildi bu. Kendisini bu amaca adamışken yeni yeni bir şeyler yapması, gelecek için bir katkıda bulunması gerekiyordu. Ne burası, ne görmez okulları, ne de görmez dernekleri, gözlerinden yoksun binlerce insan için yeterli değildi. Sağlam çocukların %80'e varan öğrenimleriyle görmez çocukları karşılaştırdığımızda onların oranı %3'e, 4'e iniyordu. Buruksu bir gülücük oluştu yönetmenin dudaklarında, birine sesleniyormuş gibi, bu konuda da çok geri kalmışız dedi. Yönetmen yüzünü okşayan ılık esintiyi ciğerlerine doldurarak bir süre daha ilerledi. Güzün son günlerinde yazdan kalmış bir gündü sanki. Geniş bahçelerinin yan duvarları olmamakla birlikte oldukça temizdi. Eldeki olanaklardan yararlanarak ilk olarak bahçeyi bir duvar içine almayı düşünüyordu. Hemen her yönünde görmez çocuklar gezinti yaptıklarından ayaklarına takılan kağıt, yaprak, dal, teneke, tahta ne varsa toplayıp çöp kutusuna atıyorlardı. Bir görev olarak yapıyorlardı bu işleri. Bu tutum, davranış, anlayış gerçekleri algılamaya yol açmıştı. Bir otobüs biletini, bir kibriti, bir sigara kutusunu yere atmıyorlardı. Böylece okulun, bahçenin temiz kalma nedenlerini öğrenmişlerdi. Bu inanç tüm yurttaşların ustlarına yerleşmiş olsa, yurdun bütün sokakları, caddeleri, parkları, vapurları, trenleri, tümüyle her yöremiz temiz olurdu. Şu an için bu temizlik konusunu küçümsemeden çocuklarımıza daha bebe çağlarda öğretmeli, öğrencilerimize, gençlerimize uygulamalarında yardımcı olmalıyız diye düşündü. biraz ileride yalnız başlarına yürüyüş deneyleri uygulayan görmez gençlerin sesleri yönetmeni tümüyle düşüncelerinden uzaklaştırdı. Uzaktan bir süre onları izledi. Yöntemli bir çalışma içindeydiler. Sırayla değişik yerlere gidip geliyorlardı. Sırası gelenlerden biri önce kolundaki saate bakıp başını güneşe doğru kaldırdı. Işınları yüzüne dik gelebilecek biçimde güneşe doğru yöneldi. Sonra 180 derece güneye dönerek yeğenlikten sola doğru yürümeye başladı. Gençler doğu, batı, güney, kuzey gibi yön bulma yöntemini uyguluyorlardı. Yüzünde tatlı bir gülücük oluştu yönetmenin. Yetenekli bir gençti bu. Kendisine doğru geliyordu. Demek arkadaşları kuzeye doğru gideceksin demişlerdi. 5-10 metre kala ayağı bir taşa takıldı. Düşmedi ama durdu. Yerden taşı alarak geriye döndü. Arkadaşlarına doğru ilerledi. Özgün bir çalışma biçimi gelmişti usuna. Kısaca konuyu açıkladı arkadaşlarına. Taşı 20 metreye değin uzaklıkta bir yöne bırakacak, bir arkadaşından onu bulmasını isteyecekti. Böylece bulundukları yere göre taşı koyanla bulanın yön konusundaki becerileri ortaya çıkmış olacaktı. Bu iş için 5 dakikalık bir süre tanımışlardı. Eğlenceli olmuştu bu çalışma onlar için. Sonunda tartışmaya değin varmıştı. Taşı koyanın yön konusunda çok usta olmasını, bu konuyu ayrıntılarına dek bilmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı. Gençlerin öğrenimleriyle ilgili olan eylemlerini ilgiyle izleyen yönetmen, tartışmalarının bir çıkmaza saplanmaması için içlerinden birine seslendi. Biraz ileride iri iri taşlar görmüştü. Birkaç tanesi toprağa gömülmüş olan bu taşlar, çocukların yürümelerinde, yaptıkları uygulamalarda düşmelerine yol açabilirdi. Bir an suskunluk oluştu gençlerin arasında. Sonra sesin geldiği yere yöneldiler. Yönetmenlerini tanımışlardı sesinden. ''Çocuklar, sizlere dokuncası olabilecek birkaç iri taş var şu yanda. Onları bahçemizin bir köşesine yığalım. İleride gereksinme duyacağız onlara. Bulunduğumuz yere göre taşlar 50 metre değin uzakta, kuzeybatı yönünde duruyorlar.'' Değerli bir şey bulmuşçasına sevinmişti gençler. Bir iş yapmanın kıvancını duyuyorlardı şimdiden. Yönlerini iyice oranlayan 5 genç, yönetmenlerinin dediği yöne yürümeye başladılar. Doğal olarak adımlarını 60 santim olarak açıyorlardı. Dudak kıpırdanışlarından adımlarını saydıkları anlaşılıyordu. Yönetmen önde giden 2 gence, ''Biraz sol yapın.'' dedi. Hepsinin de ellerinde göğüslerine dek uzanan ak baston bulunuyordu. Bastonlarının uçları topraktan 3-5 santim yukarıda tutuluyordu. Toplum içinde eğitim görmemiş görmezler gibi her adımda bir bastonlarını tak tak diye yere vurmuyorlardı. Bastonlarının ucu önlerinde ilerleyen duyarlı bir köpeğin kılavuzluk görevini yapıyordu. Kısa süre içinde gençler taşlara ulaştılar. Her birine birer taş düşmüştü. Biraz yanda bulunan taş oldukça büyüktü. Ancak 2 kişiyle çıkartılıp götürülebilirdi. Bir bölümü toprağa gömülüydü taşın. Yönetmen sağlam, gürbüz olanlardan ikisini bu taş için görevlendirdi. Bu arada onları uzaktan izleyen okul görevlisinden bir kazmayla bir de kürek istedi. Oluşacak çukurların doldurulması gerekliydi. Gençlerin bu konuda da etkin olmalarını istiyordu yönetmen. Doğayı sevmekten güzel bir şey olabilir miydi evrende? Bir gün kendi konutları, bahçeleri olacaktı kuşkusuz. Çiçek, bitki, sebze, ağaç dikmek konularında da bilgi elde etmeleri gerekiyordu. İleride okul bahçesinde ayıracakları meyvelik bölümündeki fidan dikme, aşılama eylemlerini de onlara yaptırmayı düşünüyordu. Oysa ki bu yalnızca bir onarım, bir temizleme işinden özge bir şey değildi. Kazma küreği götüren görevli kendi işine gitmiş, gençlerse taşları sökmeye başlamışlardı. Yönetmenin buyruğunu bekliyorlardı gençler. Oluşan eylemden kıvanç duyan yönetmen, ''Çocuklar, Taner'le Tuncay bu büyük taşı götürsünler. Ancak birinizin önden gidip onlara kılavuzluk yapması gerekiyor. Bir sakatlık oluşmaması için yeterince dikkatli olmalısınız. Burada kalan 2 arkadaşınız da çukurları doldurur. Sonra kalan taşları götürürsünüz. Taşları bulunduğunuz yere göre 100 metre uzaklıktaki güneydoğuya bakan bir köşeye bırakacaksınız. Sağda solda taş, toprak ne varsa oraya toplamayı uygun buldum.'' Yön bulmakta üstünlük sağlayan Özcan, kılavuzluk görevini üzerine almıştı. Kılavuz önden gidiyor, 2 arkadaş da büyük taşı götürüyorlardı. Geriye kalan 2 arkadaş, biri küreyi, öteki kazmayı eline almış, ayaklarıyla, elleriyle çukurların yerlerini, derinliklerini, yanlarındaki tümsekliği saptıyorlardı. Sürekli alışkanlığı olmamasına karşın yönetmen sigara paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Bir süre ayakta, bir süre çömelerek izlemişti gençleri. Bir yanlışlık oluşmaması için küçük, kısa buyruklar veriyordu gençlere. Hiç elini sürmemişti kendisi. Gerçek erek, onların beceri sağlaması değil miydi? Yabancı bakışların, yersiz davranışların ya da ona öyle gelen, kötüye yorumlanan izlenimlerin etkisi altında kalarak yeğenlikten yüzü kızarmış, istemeyerek sıkılmıştı. Gözlerinden yoksun bu gençlerin, taşla toprakla uğraştığı yer ana caddeye oldukça yakındı. Yoldan geçenler yapılan eylemi bir süre gözlüyor, kimi gülerek, kimi yüzünü ekşiterek yolunu sürdürüyordu. Öğrenci yaşındaki çocuklarsa daha uzun bir süre gözlüyorlardı eylemi. İlk olarak özgün bir şey görüyorlarmış gibi kaygıyla izliyorlardı. Gerçekten de öyleydi. Görmezlerin bir bahçede taş topaçla, kazma kürekle çalıştırıldıkları belki hiç görülmemişti. Toplumun boş kalmış, yoksun yönlerinden bir yanıydı bu. Biraz önce büyük taşın yerinden çıkartılıp götürülüşünü izleyen yaşlı bir adam yüksek sesle, "Oy bu ne biçim acımasız adam, gözleri görmeyen bu zavallı gençleri çalıştırmaktan ne tat alıyor?" diye homurdanarak gitmişti. Söylenen tümceyi yeterince duymamıştı yönetmen ama adamın asık yüzünden ne demek istediğini anlamıştı. İşte onu üzen bu ya da bunun gibi yanlış anlayışlar, kavrayışlardı. O anda sessizce oluşan olgulardan salıksız gençler işlerini bitirmiş ceketlerini giymişlerdi. İş başarmanın, okullarına yararlı olmanın kıvancı okunuyordu yüzlerinde. Taşların çıkarılıp, çukurların doldurulduğu 3-4 metrekarelik yerde, birbirlerine çarpmaksızın ileri geri yürüyerek toprağı daha da düzleştirmeye çalışıyorlardı. Bahçenin kıyısında, tıkanmış bir yolda sıralanan taksiler gibi onları gözleyen bir sürü insan birikmişti. Yönetmenlerinin iki yanlarına sıralanan gençler, ellerindeki ak bastonlarıyla okula doğru ilerliyorlardı. Toplumdan bir küçük kesimse, onların oluşturdukları işle gidişlerini gözlemişlerdi bir süre. Bakmışlardı yalnızca. Oysa, kendi güçleri, olanaklarıyla, kendi işlerini olumlu sonuca ulaştıran gençler, çalışmanın, iş başarmanın mutluluğu içinde ilerliyorlardı. Marmara Gezisi Unutulan Bavul 1. 2,5 saate değin süren araba yolculuğundan sonra Karamürsel'e indik. Ses aygıtlarımız, gerekli eşyalarımız oldukça kalabalıktı. İkişer üçer öbekleşerek yakında bulunan İstanbul Oteli'ne doğru yürüdük. Yardımcı gençler hem bizi götürüyor hem de eşyalarımızı taşıyorlardı. Az sonra otelin birinci katındaki odalara yerleştik. Görmezlere Yardım Derneği İstanbul Şubesi'nin bir müzik koluydu bu topluluk. 10 kişilik bu konser koluna konuk olarak katılmış, birkaç gün için dinlenme gereğini duymuştuk. Arkadaşlarımın içten çağrıları desteklemişti bu isteğimi. Daha önce gezemediğim Marmara Denizi'nin bu kıyılarını arkadaşlarla birlikte izlemek ilginç olacaktı. Yıpranmış demir karyolanın üzerine konmuş yamyazsı, incecik pamuk yastığın üzerine uzanmıştım ki içeriden seslenildiğini duydum. Çocuklar Cemal'in bavulunu gören var mı? Bağlama çalan Cemal'e arkadaşların takıldığını daha önceden bildiğim için gırgır geçiyorlar sandım. Benim odamda da araştırma yapılınca işin gerçek olduğunu öğrendim. Cemal bavulunu harem iskelesinde unutmuştu. Sessiz, içine kapanık, kendi kendini bağlama çalarak yetiştirmiş, doğuştan görmez bir gençti. Suç samur bir kürk gibi ortada dolaşıp durduysa da kimse giymedi. Sonra gören yardımcı arkadaşlardan biri hareme değin gitti. Oluyordu böyle şeyler. Üstelik bir arkadaşımız arabayı kaçırmış, bizimle birlikte gelememişti. Becerikli bir görmez olduğu için ona pek kaygı duyulmamıştı. Akşam üzeri bavul da geldi, keman çalan arkadaş da. Ne var ki bu kez de ses örgütünün aygıtları çalışmıyordu. Saatlerce uğraştılar gençler. İlçe içinden başka ustalar çağırarak güç onarabildiler aygıtları. Bit amca. 2. Belediyenin yönetiminde bulunan açık hava gazinosu oldukça güzeldi. Geniş bahçenin içinde birkaç büyük ağacın bulunuşu giz dolu bir üzgünlük yaratıyormuş. Ancak kıyıda olmamıza karşın denizin sesi duyulmuyordu. uslu uslu oturuyor, kuzu kuzu bizi dinlemeye hazırlanıyordu sanki. Görmez arkadaşlardan biri, şu yan ne güzelmiş deyip yürüyüverse kendisini denizin içinde bulur. Hoş, bizden de böyle ahmaklar çıkmaz ya. Görmez her şeyden önce bastığı yerin sağlam olmasını inceler. Özel işleri bir yana ama körü körüne yürüyüvermek gereğini duymaz. Elini, ayağını, değneğini göz yapar o an için. Çocuklar için olsun, kıyıya beton korkuluk dökülmediğini sonradan öğrendim. Konser boyunca baktım, koca koca dalgalarıyla Karadeniz'i düşündüm. Ses dağıtım örgütü iyi çalışmamasına karşın müzik gösterileri doyurucu oldu. Karamürselliler içtenlikle alkışladılar. Halkın gösterdiği bu yakınlıktan, içtenlikten, anlayıştan dolayı mutluluk duydum. 15-20 yıl öncesi oluşan yabancı bakışlar, acımalı sorular ortadan kalkmıştı gayrı. Kıvanç, onur verici bir durumdu bu. Makbuz karşılığında toplanan yardımlar, açık artırmayla elde edilen paralar, müzik kolunun tümüyle yüzünü güldürmüştü. Gece söyleşisi otelde de sürdü. Sabahleyin oldukça geç kalktık. Yataklar bir erinç sağlayamadığı gibi, tek tük tahta kuruları da gönlümüzü sormaktan geri kalmamışlardı. Ertesi gece iki karyolanın yatağını bir araya getirdiysem de, bu kez de karşımıza konuk bir bit amca dikilmişti. Bit sözü arkadaşlar arasında duyulunca herkes kaşınmaya başladı. Geniş balkonuyla denize pek yakın olan bu ağaçtan yapılmış ahşap yapıyı bırakarak yandaki beton ve daha temiz bir yolcu konutuna geçtik. Ölmüş bit amcayı da otelci beye göstermeyi unutmadık. Gerçekte belediye başkanına göstermeyi düşünüyorduk ama bu yiğitliği gösteren çıkmadı içimizden.